Ne? Kayıt da yapıyoruz. Yani bu bugünküleri büyük olasılıkla haftaya yine şey yapacağız, ele alacağız ve aslında sık sık ele alacağız. Şu an hem ön söze bakalım hem de yani genel olarak sorabileceğimiz şeyleri sorgulayalım. Bir şey var, oradan da soru çıkarabiliriz. Şeyden. Evet, ondan da. Çünkü yani şimdi Hegel'in mantık bilimini sadece kendi içine kapanarak anlayamayız. Yani kendi mantık biliminin kendi içinde kalarak yeterince anlayamayız. Bir şeyle ilişkileri var. Yani Hegel'in mantık bilimi Hegel'in sisteminin bir bölümü, birinci bölümü. Yani Hegel şunu yapıyor. İnsan bilgisini, bu bilgi sınırsız. Yani kuramsal olarak sınırsız. Bu bilginin tümünü organize ediyor. Yani Hegel, şimdi öteki bazı felsefeciler var. İnsanın bilgi yetisinin sınırlı olduğunu düşünüyorlar. Yani insan gerçeği bilemez diyorlar. Hegel onlardan değil. Hegel Platon gibi, Aristoteles gibi insanın bilme yetisine bir sınır getirmiyor. Ve o zaman o sözde bırakmıyor onu ve onu gerçekleştiriyor. Yani aslında felsefe tarihinin aynı şeyi, felsefe tarihinin bütününde aynı şeyin amaçlandığını düşünüyor. Ya felsefe tarihi böyle bir takım bireysel felsefecilerin şey değil, birbirlerinden kopuk, birbirlerini tanımayan, bilmeyen, kendi başlarına, herkesin kendi başına başlattığı bir şey ya da katıldığı bir şey değil. Felsefe tarihi bir süreç. Yani ön aşamaların zorunlu olduğu bir gelişme süreci. Bu şey değil mi? Anlaşılır bir şey. Burada hemen parantez açacağız. Thomas Kuhn diye bir bilim felsefecisi var. O tam olarak bu söylediğim şeyin karşısını doğrulamaya, tanıtlamaya çalışıyor. Diyor ki felsefe tarihi değil ama bilimler tarihi diyor. Sürekli değildir. Kopuktur. Kopuk birimlerden ya da kopuk paradigmalardan oluşur ya da birbirleriyle bağlantısız ve iletişimsiz bilimsel topluluklardan, cemaatlardan oluşur diyor. Böyle yalıtılmış, aralarında şey yok. İletişim yok çünkü eş ölçümsüz diyor. Yani ortak kavramları yok birbirlerini anlamaları için. Ve o yüzden bilim tarihine böyle orijinal bir görüş getiriyor Thomas Kuhn. Onun dışında Thomas Kuhn'un pozitivizmi, negativizmi falan bunlar şey, yani aksesuar şeyler, tartışmalar. Thomas Kuhn'un şeyi burada yatıyor, özgünlüğü. Önemli. Yani doğru ya da yanlış o bir tarafa. Onu doğrulayanlar da olabilir. Anlamadan doğrulayan ya da anlamadan yanlışlayanlar, reddedenler de olabilir ama onun şeyi bize gösterdiği bakış açısı bilim tarihinde süreksizliği doğruluyor. Yani süreksizdir diyor. Çünkü işte Aristoteles Ptolemy dizgesi diyelim Kopernik dizgesiyle ya da Kepler dizgesiyle iletişim kuramayacak kavramlardan oluşuyor diyor. Yani biri bir sistemdeki bir kavram, öteki paradigmadaki aynı kavramla şey değil, eş ölçümlü değil. Eş ölçümlü ne demek? Commensurate ne demek? Incommensurate.
Birbiriyle kıyaslanabilir.
Aynı birime indirgenebilir ya da birbirine evet ilişkilendirilebilir, oranlanabilir, ölçülebilir. Eş ölçümlü diyoruz Türkçe'de. Yani aynı birimle ölçülebilirim. Örneğin bir dik üçgenin iki kenarı, dik kenarı ve hipotenüs incommensurate. Eş ölçümsüz. Niye? Çünkü hipotenüsü dik kenarları ayırmak için, bölmek için kullandığım birimlerle bölemez diyor. Çünkü şey, irrasyonel sayı. Şey, yani öyle olabiliyor. Eğer bir diye düşünürsek kenarları, dik açılı kenarları, o karekök 2'nin şeyi alınamıyor. Açık kökü alınamıyor. Şimdi bilim tarihinde süreksizlik olduğu zaman bir tarihten söz etmek de şey biraz anlam değiştiriyor en azından. Yani tarih de böyle birbiriyle bağlantısız şeyler var Thomas Kuhn'a göre. Basamak diyemeyeceğiz, aşama diyemeyeceğiz. Değil mi? Yani aşamalar birbirlerine borçlu oldukları ve bağlı oldukları için aşamalar olurlar. Bir ön aşama, sonrakilerin temeli olur. Onları besler, onlara bir şeyler verir. Yani ama şimdi şeye dönersek Hegel'in bakış açısına orada felsefe tarihinin insanın bilgisinin, felsefi bilgisinin bir birikimi olduğunu ve gelişen bir süreç olduğunu görüyor. Şimdi Hegel'in bilgisinin, Hegel'in bilgiye bakışının genel bir şeyini yapıyoruz, gözlemini yapıyoruz ve Hegel'e kadar, Aristoteles'ten sonra ya da Aristoteles dışında Hegel'e kadar felsefe tarihini Hegel'in gördüğü gibi gören bir başka tarihçi yok. Hiçbiri o felsefe tarihindeki sürekliliği, tamamlanmaya doğru gelişmeyi şey yapmıyor, düşünmüyor. Spinoza düşünmüyor, Descartes düşünmüyor. Ve Kant düşünmüyor. Ötekiler de. Yani felsefe tarihindeki o sürekliliği ve bütünleşmeyi ve gelişmeyi anlamadıkları için genel olarak şey yapıyorlar, kendilerinden öncekilere bunlar hep yanıldılar falan diye bakıyorlar. Biz başlatıyoruz şeyi, gerçek felsefeyi. Daha öncekiler, mesela Kant aynen böyle diyor. Arus'un tarihi diye bir bölüm var Arus'un eleştirisinde. Oradan okuyunca kolayca anlaşılıyor. Yani benden önceki bütün tarih bir yıkımdı. Bir, boşuna uğraştılar. Ben işte kendimde şeyi keşfettim ve dolayısıyla insan bilgisinin gerçek yeteneğini, gerçek kapasitesini, sınırlarını falan ben saptadım diye kendini şey olarak görüyor. Felsefenin gerçek şeyi diyelim, mimarı ya da başlangıcı. Ve başlangıcı falan diye de görmüyor. Çünkü o belli bir açılıma tabii izin veriyor ama o yani benden önce felsefe yoktu gibilerden bir şey içinde. Tavır içinde. Onları bağlayamıyor kendi sistemine. Yani daha doğrusu, daha şey, daha belki de yalın bir anlatımla. Yani bu sürekliliği görmüyor. Yani matematikte falan çok açık. Geometri olmaksızın diyelim analitik geometri gelişmez. Analitik geometri için cebir gerekir. Cebirin o İslamik matematikçiler tarafından bulunmuş olması gerekir. Trigonometrinin bulunmuş olması gerekir ki daha sonra Avrupa'da Descartes analitik geometriyi bulabilsin ve Leibniz'e kalkülüsü bulabilsin. Yani matematikte şeyler birbirine bağlı. Geometri olmadan şey olmaz. Daha sonraki aşamalar yani Öklides geometrisi dediğimiz geometri olmadan Descartes analitik geometri, analitik geometri biliyorsunuz. Yani o eğrilerle falan şey gibi cebirsel işlemler aracılığıyla, cebirsel yöntem aracılığıyla geometriyi işliyor. Öklides'te çizgiler, yüzeyler, noktalar, alanlar vesaire ve onlar şey oluyor birbirleriyle. Yani onlar onları kullanıyor tanımlama süreçlerinde ama Descartes'te analitik geometride şey kullanılıyor, cebir kullanılıyor.
Analitik geometri Descartes'le mi başlıyor?
Descartes onun kurucusu, yapıcısı. Leibniz kalkülüsün yapıcısı ya da kurucusu. Newton'u da onun yanına bağlıyorlar genellikle ama yani Newton çok daha geç yapıyor aynı işi. Yani orada bir süreklilik var. Şimdi bu kadar açık bir olgu, eğer bu olgu açıksa yani bilim tarihindeki sürekliliğin felsefe tarihinde de olması gerektiği görüş açıksa o zaman niye böyle bu konuda şey var, insanlar, felsefeciler, Kant gibi, Fichte gibi, Schelling gibi, Spinoza gibi düşünür, büyük önemli düşünürlerde niye bu sürekliliği görmeme gibi bir şey var, zayıflık var. Görmüyorlar. Leibniz Spinoza ile çağdaş, Spinoza'yı da tanıyor. Spinoza her şey gerçek tözdür. Derken Leibniz de onun bir yerde tam tersini söylüyor, gerçeklik. O bütünsel bir değil ama minik minik atomlardan oluşan, monatlardan oluşan bir yapıdadır diyor. Yani bunlar tuhaf gelebilir, aşırı tuhaf da gelebilir. Ama Bunlar olgu. Yani bu insanlar şeyi görmüyorlar. Felsefe tarihindeki sürekliliği görmüyorlar. Yani eğer o felsefe tarihinin bütün doğru içeriğini, geçerli içeriğini bilgi olarak kabul ediyor ve felsefe tarihi bilginin bütünü değil, insan bilgisinin bütünü değil, felsefe tarihinin kendisi Hegel'in dizgesinin bir bölümü. Yani felsefe tarihine niye değindik? Şey için, bilginin bütünsel bilginin bilgine bir karşılaştırma yapmak için ya da en azından o sürekliliği daha iyi ortaya koyabilmek için. Yani süreklilik insana çok sıradan bir şey gibi gelebilir ama görüyoruz ki şey var, onu reddedenler var. Yani bilim tarihi süreksizliktir diyor bazıları. Onu anlamamız gerekiyor. O süreklilik neden oluşuyor ve onun felsefi bilginin bir de Hegel tarafından, yani eğer felsefi bilginin felsefi bilginin ne olduğunu da konuşacağız. Felsefi olmayan bilgiyle karşılaştırarak felsefi bilginin Hegel felsefi bilginin bütün içeriğini organize etmek ediyorsa ya onun ne yaptığını anlamamız gerekiyor. Şimdi orada şey gibi görünüyor, sanki Hegel hazırlanmış, üretilmiş bir içeriği, gereci alıyor ve onu yoğuruyor. Kendisi de söylüyor aslında, yani büyük ölçüde şey var, Hegel'in ele aldığı kavramlar, Hegel'in sistemi var ve sistemleri, o sistemin içinde alt sistemler var. O sistemlerde şimdi mantık bilimi o Hegel'in bütünsel dizgesinin birinci bölümü. İkinci bölümünün ne olduğunu biliyoruz, doğa felsefesi. Üçüncü bölümü de din felsefesi. Yani şu, o sistemin, asiklopedik sistemin birinci bölümü. Şu kağıtta bütün asiklopedinin ana hatlarda özeti var. Ya onu bir okumaya çalışın. Tamam, başlangıç için şey diyelim, ağır ama yine de bir tanışıklık sağlar ve belli noktalar şey olabilir, görünebilir. Yani Hegel'de böyle bir şey var, tablo var. Bunu 200 yıl önce Hegel üretti ve ondan sonra felsefe tarihinde olan her şey o Hegel'in sistemiyle, Hegel'in felsefesiyle ilişki içinde oluyor. Yani Heidegger'de, Sartre'de, postmodernistlerde, materyalistlerde, Nietzsche, kuşkucular, nihilistler, şunlar bunlar, hepsi, tümü kendisini Hegel karşısında ölçüyor, belirliyor. Ya Hegel'i reddediyor, ya belli bir Hegel yorumu yapmaya çalışıyor, ya da yani bazıları da sanki Hegel hiç yazmamış, hiç yokmuş gibi kendi başlarına devam ediyorlar. İşte aslında bir bakıma Sartre öyle yapıyor. Yani Sartre, Hegel o sürekliliği, bütünleşmeyi, entegrasyonu gösterdikten sonra bile çıkıyor, diyor ki varoluş şeydir, gerçekliktir. Yani Kant nasıl kendinde şeyi, ya da Spinoza nasıl tözü, ya da Leibniz nasıl monadı ileri sürdüyse, Sartre'de yine o sürekli, o bütünlüğü, o süreci falan düşünmeyip ona yakın, kendi ruhsal durumuna, duygusal durumuna, karakterine, kişiliğine yakın bir kategoriyi seçiyor ve her şeyi ona bağımlı kılıyor, ona göre ayarlamaya başlıyor. Eğer varoluş birincil ise ya da varoluş gerçek ise o zaman öz ne olacak? Öz ikincildir diyeceksiniz demesi gerekiyor ve öyle diyor. Yani bir temel kategori seçip, bir tür arke seçip, ondan sonra geri kalan bütün sistemi ona göre, yani özgürlüğü de o varoluşa göre açıklıyor. Başka her şeyle. Özgürlük varoluşa göre değil, öze göre belirlenirse o zaman özgürlük bir şeyin kendi kendine belirlemesi olarak kabul edilecek. Ama Sartre özü reddettiği için özgürlük bir şeyin kendini belirlemesi ya da zorunlu bir belirlenim olmaktan çıkıyor. Buna yani belki kayıtlarda şey yaparsınız, tekrar denersiniz. Yani Sartre özü reddettiği için etik alanda da yine o kendi ilkesinin doğasıyla, karakteriyle bağdaşacak bir özgürlük anlayışı getiriyor. Birey her istediğini yapabilir, seçme özgürlüğü vardır ve birey kendi kendisini yapar. Bu insanlara şey görünüyor, çok çekici görünüyor, çok entelektüel görünüyor bir bakıma. Çünkü sığ, yani özgürlüğün zorunlulukla birliğini, o öz belirliğinin kavramının çelişkisini, karşıtlığını taşımıyor Sartre'nin görüşü. İşte ne yaparsan yaptığın zaman özgür olursun diyor Sartre. Bir şey seni belirlerse özgür olamazsın diyor. Ve bu anlak düzeyindeki bilince doğru görünüyor, kolay da görünüyor. Herkes anlıyor bunu. Yani seçme özgürlüğü var, seçtiğinden sorumlusun falan. Yani tamam, sen özgürlük sorumluluk da getiriyor ama Sartre'de tipik olan şey onun o özgürlük anlayışının ya da özgürlüğü çıkarsamasının kendi o temel kavramıyla, varoluş kavramıyla bağdaşması. Varoluşu birincil olarak alırsak, varoluş sonluluk anlatıyor. Yani varoluşun bir öz tarafından belirlenmesi diye bir şey yok. Ve belirlenmeyen, yani zorunlu olarak belirlenmeyen bir varoluş, plastik bir varoluş. Her şey olabilir. Ondan sonra Albert Camus de, o da aynı tonda diyor ki bir insan peygamber de olabilir, tiran da olabilir ve ikisi arasında bir ayrım yoktur diyor. Yani seni peygamber olmaya ya da tiran olmaya belirleyen bir öz yok. Seçebilirsin.
Rastlantısallıktan mı yola çıkarak söylüyorum?
Varoluş kavramı, onu göreceğiz mantık dilinde, özü reddetme pahasına getirildiği zaman zorunlu belirlenim, yani öze göre belirlenim ortadan kalkıyor. O zaman belirlenimin şeyi yok. Şöyle ya da böyle olması gerektiğini söyleyecek bir öz yok. Yani bir tanrı varsa o tanrı bir insana şunu yaparsan doğrudur, bunu yaparsan eğridir diyorsa o zaman orada doğrunun ve eğrinin şeyi var, saltık bir ölçütü var. Dindar bilinçli mi böyle? Yani öldürme diyor Tanrı ya da Musa. Ve dindar bilinç onu doğruladığı için öldürürse yanlış yapmış oluyor. Ama Sartre'nin felsefesinde şey yok, bir tanrı yok, bir öz de yok. Dolayısıyla bir insan bir başkasını öldürürse onun moral olarak yanlış yaptığını söyleyecek, saltık olarak yanlış yaptığını söyleyecek bir kriter yok. Bunlar belki şey, yani daha sonra yine döneceğiz. Ama ya Sartre niye
geliyor? Tanrı yok ama doğruları Tanrı mı söylüyor yani?
Kimse söylemiyor. Kimse söylemiyor. Evet. Öz de yok. Yani bir ateist, Tanrı'ya inanmayan birisi yine de etik olarak doğru davranabilir. Çünkü der ki bu ussaldır.
Şunun kastı böyle. Yani,
ama Sartre için us da yok.
Tin yok, us yok.
Evet, us çağı diye bir romanı var Sartre'nin. Ama Sartre için aslında us kavramı, o sözel bir şey. Yani us kavramı göreceğiz ki varoluş kavramından söz edildiği zaman öz kavramının da olmasını gerektiriyor. Varoluşçular irrasyonist pozisyondalar. Yani onlara rasyonist gibi bakmamak gerekir. Hatta kendileri rasyonist olduklarını ya da rasyonist ton gösterseler bile, rasyonist olduklarını, savcı olduklarını sansalar bile onu kabul etmemek gerekir. Çünkü varoluşçuluk şey değil, rasyonizm değil. Yani rasyonizm şimdi Sartre falan bu tür varoluşçuların felsefi kökenlerinde Heidegger yatıyor ve Heidegger zaten şey açıkça irrasyonalist ya da usul çizen, onu söylem yapan, dil yapan bir düşünür. O yüzden yani Sartre biraz daha yakından incelersek onun us çağı diye bir onun var değil mi? Evet. Yani onun o sözel bir us olduğunu, göstermelik bir us olduğunu söylemek zorunda kalacağız. Çünkü bir varoluşçunun rasyonalist olması, usu doğrulaması kabul edilecek bir şey. Doğrulayabilir ama geçersiz. Yani onlar da farkındalar. Şimdi usla neden bu kadar uğraşılıyor? Ya modern felsefede usu Hegel en gerçek konumuna yerleştiriyor. Kant Hegel'e göre ne yapıyor? Arius'un eleştirisini yapıyor. Arius kim eleştiriyor? Kuramsalus, Arius dediğimiz usul. Yani Hegel'in mantık biliminde çözümlediği usul.
Usul eleştiriyor.
Kant eleştiriyor.
Kant usul eleştiriyor.
Veya evet. Yani düşüncesini anlayla eleştiriyor der, diye desek daha iyi olmaz mı? Çünkü iki usul aynıymış gibi görünüyor. Kant kişisel olarak eleştiriyor. Hegel'de kişiselliğin üzerinde bir nesnel us var, nesnel logos var, mantık var. Yani bu insan keyfiyetinden falan bağımsız. Platon'da olduğu gibi, Aristoteles'te olduğu gibi, Farabi'de olduğu gibi nesnel bir varlık. Varlık fiziksel demek değil, kişisel demek de değil. Ve ama Kant'ın Arius'u eleştirisi kritik diyor. Yani kritik eleştiri diyorsunuz. Bunu bir eleştiri kim yapabilir? Eleştiri bir tür yargılama.
Yetkin birisi.
Yetkin birisi bir konumun olması gerekir. Kişi değil aslında. Yani yargıda bulunacak olan, yani biz şimdi bu toplumda, yurttaş toplumunda ya da genel olarak devlette yargıda bulunmayı bireylerden, bireylerin kaprislerinden yani almak istiyoruz değil mi? Bunu objektif olmalı. Ya, kadı da olsa bir parlamento da olsa, Fransız parlamentosu yargı işlemini görüyor biliyorsunuz. Ya da doğrudan doğru bir mahkeme de olsa, bir jüri de olsa, onların kişisel olarak yargıda bulunmamalarını isteriz. Yani özler olmamalarını isteriz. Birisi o jüri eğer diye sanıktan hoşlanmadığı için onu mahkeme ediyorsa, o özler bir karar ve geçersiz. Yargının objektif olması gerekir. Özler olmaması gerekir. Kant nasıl objektif olabiliyor? Objektivite, nesnellik, usa aitse, usu eleştiren biri, yani usa güvenmeyen birisi, onu yargılayan, mahkum eden birisinin otoritesi ne? O kime dayanacak? Tanrı'ya mı? Tanrı'ya da dayanamıyor. Çünkü kuşkucu, Tanrı'ya inanç, kendini Tanrı'ya inancı dayandıramaz. Skolastikler usu eleştiriyorlar Kant gibi. Onlar da usu küçümsüyorlar. Hristiyan skolastikler ve İslamik skolastikler. Ama onlar için bir yetki var, bir otorite var. O Tanrı. Tanrı'ya dayanarak diyor ki us şeydir, yetersizdir. Tanrı'yı bilemez. Tanrı usu aşar falan. Orada onları anlayabiliriz. Ama Kant din adına konuşmuyor. Kant ne adına konuşuyor? Kendisi adına konuşuyor. Ve Arius'un üzerine koyuyor kendisini. Us'un üzerine koyuyor. Us dediğimiz şey bir fetiş değil. Yani us kendini geometride gösteriyor, kendini doğa bilimlerinde gösteriyor, doğada gösteriyor, insan varoluşunda gösteriyor, kavramlar bütünü olarak gösteriyor ve Kant bu kavramlar bütünü nedir falan diye araştıracak yere o usu sınırlamakla ve eleştirmekle ilgileniyor. Yani Arius'un eleştirisi o açıdan önemli Hegel'in. Bir de Hegel'in Hegel'e yakın yani Hegel. Sağken de Kant yaşıyor ve görüşmüyorlar ama Kant şu mantık biliminin en başında zaten açılışını Kant'la yapıyor dikkat ettiyseniz. Hemen ikinci ya da üçüncü paragrafı, üçüncü paragrafta şey diyor, Kant felsefesinin dışrak öğretisi kurgu düşüncenin yatsınmasını bilimselliğin kendisi adına aklayan bir girişimdi. İçinde bir parantez var, onu atladım. Kant felsefesinin dışrak öğretisi. Yani açık herkesin anlayabileceği yanı.
Dışrak, eksplisit.
Eksplisit, belirtik demek.
Dışrak
ne? Şey, eksoterik. Ezoterik ve eksoterik. Bu Kant felsefesinin genel anlaktaki diyor yorumu, kurgu düşüncenin yatsınmasını bilimselliğin kendisi adına aklayan bir girişimdi. Bu aynı girişimi pozitivizm modern 20. yüzyılda yaptı. Bilimselliğin reddedilmesini, bilimin reddedilmesini bilimsellik olarak akladılar. Yani bakarsanız Popper'a pacification dedikleri, yanlışlanabilirlik dedikleri şey, bu aslında yasanın, yasa olarak, evrensel ve zorunlu bir belirlenim olarak reddedilmesi anlamına geliyor. Pozitivizm, bilimin reddedilmesini bilimsellik olarak kabul etti. Yani eğer onlara pozitivist bakış açısından baktığınız zaman bir düşünür, bir fizikçi, bir felsefeci evrensel olarak geçerli, saltık olarak çiğnenmeyecek doğa yasalarından söz ediyorsa pseudoscience yapıyor. Pseudoscience yapıyor. Yalancı bilim yapıyor. Metafizik yapıyor ve bilimsel değil. Ama yasalar delinebilir diyorsa kim söylemişti o sözü? Anayasalar delinebilir diye birisi söyledi. Neyse. Yasalar delinebilirse o zaman o şey bilimsellik oluyor. Çünkü pozitivizm yasaların delinebilirliğini savunmak zorunda. Yani yasaların çiğnenebilirliğini, yani yasaların evrensel ve zorunlu olarak geçerli olmadıklarını, yani aslında yasa olmadıklarını savunmak zorunda. Çünkü yasa, eğer doğa yasası, yasa iki tür yasa var. Toplumsal ya da tinsel yasalar ve doğa yasaları. Doğa yasaları saltık ya da çiğnenemez. Evrensel, yani insanlar o yasaları yanlış saptayabilirler. Ama o yanlışlık insanın hatası, yani yasanın hatası değil. Ve yasa eğer şeyse, gerçekten bilmiyorsa, o yani insanın yasaları bilmesi olanaklı şeye göre, klasik felsefenin bakış açısına göre. Yani insanlar yasaları yanlış biliyorlarsa o şeyi bozmuyor. Rasyonalizmin bakış açısını silmiyor. Yasalar, yasanın karakteri o. Yani yerçekimi yasası, evrensel Newton bile evrensel yerçekimi yasası diyor. Orada o şeyde de oradan alıntılar yaptık. Newton'un kendi yasasını. Evrensel yerçekimi yasası her nesne için, her cisim için geçerli olması anlamına geliyor. Yasanın delinmesi ya da yasanın istatistiksel olması, pozitivistlerin dediği gibi, evrensel yerçekimi yasasının bazı cisimler için ya da bazı atomlar, özdekler için geçerli olması, bazıları için ya da bazen geçerli olmaması anlamına geliyor ve pozitivizm bunu bilimsellik olarak görüyor. Eğer evrensel yerçekimi yasası delinmez derseniz yalancı bilim yapmış oluyorsunuz. Yani bu şey, Karl Popper, Carnap falan bu 20. yüzyıl pozitivistlerinin şeyleri, ana temaları. Hegel'in Kant'la ilişkisi aşağı yukarı şey, yani kolay anlaşılabilecek bir şey. Bu kuşkucu felsefe doğal bilinç tarafından kolayca anlaşılıyor. Bir lise öğrencisi hiç felsefe okumadan Kant'ın kuşkucu olduğunu ve kuşkuculuğun nasıl bir kuşkucu olduğunu hemen öğreniveriyor. Çünkü onu Karl Marx'tan falan okuması yeterli. Hegel'in işte şey olduğu, saltık idealisti olduğu ya da idealisti olduğu ve işte diyalektiğini ters çevirdiği falan, ters kurduğu. Bunları yani şimdi bilinçler felsefe eğitimini böyle kaynaklardan alıyorlarsa orada felsefe şey ne hale gelir düşünebiliriz. Kant felsefesi çok kolay anlaşılıyor. Yani Almanya'da o Hegel'in yaşadığı sırada gerçekten felsefeciler için herhalde en acı dönem. Çünkü herkes Kantçı oluyor. Fizikçiler, kimyacılar, botanikçiler, sanatçılar, yazarlar falan. Ve Kantçı olmak şey, dünyanın en kolay işlerinden birisi. Kant'ı ezberle, ezberlediğin kadar. Papağan gibi onları söyle. Ondan sonra işte bilimlere de onu bir şekilde uyarlıyorlar, nasıl yapıyorlar. Çok komik biçimlerde o felsefeyi uyarlamışlardır o zamanın bazı şeyleri, bilimcileri. Kant, Hegel yazarken bu tinin görüngü bilimini, daha sonra mantık bilimini falan büyük bir Kantçı okyanus içinde yazıyor. Yani o şey, ve Kant, tamam Hegel Kant'ın büyüklüğünü kabul ediyor, önemini kabul ediyor. O da dikkat edilmesi gereken bir şey ama orada şey var, muazzam bir direnç altında yazıyor. Yine de yani o eğilimin silindiğini söyleyemeyiz. Yani bugün insanlar Kantçı olma konusunda daha dikkatliler. Daha belki de şeyler, 18. yüzyılda olduğundan daha daha dikkatliler ama yine görüyoruz yani Kantçılığın şeyini. Hegelciler arasında da görüyoruz Kant, Kant'ın etkisini. Hegel'i Kant'a yaklaştırmaya çalışanlar falan var. Yani Kant genel olarak şey, enteresan bir konuma geçiyor. Hus'un üstüne geçiyor. Hus'u eleştiriyor ve Hus bilemez diyor. Her şeyi, gerçeği bilemez diyor. Kendinde şeyi bilemez diyor.
Bunu da kendi Hus'uyla söylüyorsun.
Tabii. Yani Başka neyle söyleyebilir? Düşüncesiyle söylüyor, usulüyle, düşüncesiyle, anlayıyla ve kamp ve Hegel arasındaki başlıca şey bu ilişki böyle.
Yani, ust dışı bir tool bulduğunu söyleyemeyiz herhalde değil mi? Yani ust dışı kullandığı herhangi bir şey var mı? Ya da öne sürdüğü?
Yani çok yani, şeyden söz ediyor. Anlaktan söz ediyor, sezgi diye bir şeyden söz ediyor ki o insanın...
Ya yaşam... da ilhamdan söz etmesi falan lazım herhalde ust dışının çıktığına göre. Evet. Gazal gibi.
Evet, öyle çok belirgin bir şey söylemiyor. Yani usun üstünde şu vardır demiyor. Ama Arus'un eleştirisini okurken göreceksiniz. Kendinde şey bir anda karşınıza çıkıveriyor. Yani onun bir çıkarsaması, varlığının aklanması gibi bir şey yok. Onu alıyor bir yerden. Bilinen bir kavram, bilinmeyen bir şey değil. Onu temel alıyor. Yani Kant'ın felsefesi kendinde şey kavramını kavram çerçevesinde örülmüş. Hiçbir şeyin onunla çelişmemesi gerekir. Yani kendi şey bilinemez. Onu anlıyor Kant. Ve dolayısıyla o bağıntıyı, yani o aksiyonu diyelim ya da o varsayımı çürütebilecek ya da onunla geçimsiz şey, hiçbir şey o felsefeye girmemeli. Onu yapmaya çalışıyor. Kant felsefesinin dışrak öğretisi kurgu düşünce dediği şey gene mantık aslında ya da asıl kavramsal felsefe kurgu düşüncenin yatsınmasını bilimselliğin kendisi adına aklayan bir girişimde. Bunu pozitivizmle benzeştirdik. Yani pozitivizmde bilimselliğin yatsınmasını bilimsellik olarak, bilimin yatsınmasını bilimsellik olarak aklıyor.
Bilimsellikten biz ne anlıyoruz?
Ne anlıyoruz bilimsellikten? Bilgi. Bilgi ile bilim arasında ne fark var? Öz olarak bir farkın olmaması gerekir. Çünkü bilimin de bilgi içermesi gerekir. Bunu söyleyebiliriz. Ama bilgi tasarımı, şimdi tasarım ve kavram ayrımını yapacağız. Yani bilginin kavramı bizi, felsefede bilginin kavramı ilgilendiriyor. Bilginin, bilgi hakkındaki görüşler değil. Bilginin gündelik kullanımdaki anlamları, semantiği falan da değil. Yani biz şimdi pek çok şeye bilgi diyoruz ki buna bilgi demek hakkımız var. Yani dün bir uçak düştü. Şurada bir uçak. Bu bilgi. Değil mi? Bu ama bu kavramsal bilgiden daha farklı bir şey. Yani pozitif ve negatif ayrılmazdır. Ya da pozitif negatife yansır dendiği zaman ya da bu tür kavramsal bağıntılar ya da feyeştirmeye dendiği zaman bu tür kavramsal bağıntıların bilgi karakteriyle görgül olayların bilgi karakterleri aynı tözü taşımıyorlar ya da aynı özü taşımıyorlar. Yani şey var, a priori posteriori terimleri var. Onlar kullanılıyor bu ayrımı belirtmek için. Görgül bilgi ve ya bilim ve bilgi bilim nedir onu konuşuyoruz. Bilim ya da bilimsel. Bilimsellik bilimle ilgili olmak demek. Bilime uygun olmak demek. Yani bilimsel bir kuram dediği zaman ya bilime ilgili.
Süreksizlik nasıl bilimle ilgili olabiliyor o zaman? Pozitivistlere göre.
Bilim tarihinde onlar süreksizliği görüyorlar. Yani bilim tarihi bir birikim, bir süreklilik içeren bir süreç değil. Süreç değil aslında bir bakıma. Çünkü böyle birbirinden kopuk, eş ölçümsüz, iletişimsiz şeylerden oluşuyor. Adacıklardan. Aralarında köprü yok. Tavasko'nun paradigmalar kuramının esası mı? Yani kendi bile eğer bununla çelişen şeyler söylüyorsa o zaman dikkatsizlikten söylüyor. Yani diyor ki Aristoteles'te devim kavramı ve daha sonraki şeyde gökbilimde örneğin Kopernik ya da Kepler ya da Newton'daki devim kavramından farklı bir şey. Yani Aristoteles diyor suyun ısınmasını da devim olarak görüyor. İşte böyle bir yer devimi olmayan bir şeyi de devim olarak görüyor diyor. Onu anlamış zaten. Onu anlayınca bu paradigma kuramını yaratmış. Çünkü Aristoteles'in kavramının diyor ki daha sonraki şeylerle, kavramlarla benzer bir yanı yoktu. Aslında orada şuna dikkat etmiyor. Yani Aristoteles'in kavramı gerçekten şey, normal olarak devrim, devrim diye kabul edeceğimiz şeyleri içermiyor. Ama Aristoteles'in kullandığı tek kavram devrim mi?
Devinim mi diyorsunuz?
Devim ya da devinim. Aynı şey. Yani bu şey, süreklilik.
Ama süreksiz olursa eğer bilimsel olur diyorlar dediniz değil mi? Evet. Pozitivistler için.
Pozitivistler evrensel ve zorunluluktan kaçıp istatistiksel olursa yasa, fizik, o zaman bilimsel, o kuram bilimsel olur.
Çünkü tam olarak bilmemiz imkansız bir şey.
Tam olarak bilmemiz ya da tam olarak geçerli olması imkan. Yani evrensel yer çekimi yasası dedik, Newton'un, Newton'a yükleniyor aslında, yani daha önceden de bilinen bir şey. Ya da başkalarının bildiği bir şey. Newton başkalarından öğreniyor çünkü onu. O yasanın delinmesi dedik. O bir, onun kabul edilmesi bilimsel oluyor. Bilim insanın bilincinde olan bir şey. Yani şimdi bir kendinde doğa var. Gezegenler, atomlar, galaksiler. Kendinde evren var, özdeksel evren var. Bir de onun bilimi var. Yani evren bilimi o. Kozmoloji denen şey evrenin bilimi. Kozmoloji fizik kadar popüler değil çünkü daha soyut, daha genel ve daha az pragmatik. Yani kozmoloji mühendislerin işine yaramıyor. Mühendislerin matematik öğrenip, biraz mekanik öğrenip iş yapmaları gerekiyor. Kozmoloji daha spekülatif bir şey, daha kuramsal bir şey. Yani evrenin bir yapısı var ve de bu yapının bir kuramı var. Yani var olan bir şey, özdeksel durum ya da özdeksel yapı, eğer o yapının formunu soyutlarsanız, yani belirlenimlerini soyutlarsanız, o form bütün belirlenimleri kapsıyor. O zaman o yapıdan geriye ne kalır? Hiçbir şey kalmaz gibi görünüyor. Yani bir atomdan ya da bir elektrondan onun formunu, biçimini, yani belirlenimlerini soyutlarsan, bunu düşünün. Bir atom, atom belirlenimleri neler? Bir daha koyuyorsun. Bir elektronun belirlenimleri nelerdir?
Çekirdek. Proton,
nötron. Elektron dedik. Aynen. Ya da proton. Proton.
Negatif. Kuvark.
O zaman kuarkı alalım. Yani daha yalın bir şey olsun. Ki kuark şey de alalım, proton alalım. Tamam, proton da kütle var. Var mı? Proton kütlesi var mı?
Aynen.
Korkmayın kendin. Yani emin olun biraz. Proton kütlesi var tabii.
Olması
var.
Lazım.
Var. Yani fizikçiler bize var diyorlar. Şu kadar gramdır diyorlar. Protonun bir hacmi var mı? Ya da bir şekli var mı? Var diyelim.
Vardır.
Bilmiyoruz. Protonun çıplak gözle göremiyoruz. Ondan sonra protonun bir devimi var mı? Ya da momentumu var mı?
Olmadı.
Var. Onlar, onlar da var. Bir konumu var mı? Var. Başka neyi var? Protonun? Başka birçok belirlenim olabilir. Ve bu belirlenimler, o protonu proton yapan biçimsel belirlenimler. Kütle, hız, momentum, enerji, konum, dönüş, kendi etrafının dönüyor ya da nerede dönüyorsa. O belirlenimler, onları silersek o zaman geriye kalan şey dinganzik. Değil mi?
Öz.
Kendinde şey. Kendinde proton. Proton anzik o zaman kendinde. Evet. Ve onu bilmek olanaksız. Çünkü bütün belirlenimlerini soyutladık. Değil mi? Hiçbir belirlenimi yok. O zaman ona proton demenin de bir şey.
Başka bir şey.
Olanak kalmış. İşte, evet. O zaman kalsın onların hepsine birden kendinde şey başlığını, hepsini birden kendinde şey başlığı altına alıyor. Çünkü kendinde şey Kant için öyle bir şey ki ona insan düşüncesinin hiçbir belirlenimi uygulanmıyor. Hiçbir kategorisi uygulanmıyor. Yani şimdi bilgi, bilim, onlarla ilgili olarak bunu diyoruz ki evren bilinecek olan bir şey. Evren kendine özdeksel bir yapı, uzayda ve zamanda, yani bu Hegel'in felsefesinde de böyle, ben kendi görüşümü anlatmıyorum. Özdeksel evren, fiziksel evren, onun özdek yanını düşünürsek, özdek kategorisini, kavramını incelerken tekrar göreceğiz, özdek hiçbir zaman biçimsiz değil. Yani bir özdek varsa, o özdek ya atom, ya proton, ya nötron, ya elektron, ya kuark, ya başka neler var? Onlar yani kuarkın değişik cinsleri var. Belki kuark parçalanacak, daha küçük birimler çıkacak. Onlar da hepsi belirlenim taşıyor ve yani bir galaksi ya da bir kuark. Özdeğin değişik biçimleri olmasında ayrılıyorlar. Yani o ikisini birbirine indirgemiyoruz tabii ki. Galakside tin de var. Ve tin özdeksel değil. Ama özdeksel galaksiyi düşünürsek o zaman orada özdekselin belirlenimi onun biçimi demek. Yani dikkat ettiyseniz devimi, ondan sonra kütleyi, momentum, bunları da biçim olarak aldık. Alabiliriz yani biçim kavramı sadece gestaltlı şey değil, gestaltlı sınırlı değil yani duysal şekille sınırlı değil biçim kavramı. Biçim daha geniş bir kavram ve yani burada duysal bilincin o sığlığını kırmamız gerekiyor. Çünkü bir sanat yapıtının da biçiminden söz ediyoruz ve o biçim şey değil, resimsel, imgesel olmak zorunda değil. Yani trajedi de bir biçim diyoruz, şiir de bir biçim. Biçim daha geniş bir kavram. Şimdi bilgi o biçimi ilgilendiriyor. Ama biçim öze yapışık. Özden asla ayrı değil. Dolayısıyla biçimi bilmek özü bilmeyi de getiren bir şey.
Söyle. Biçim deyince benim aklıma içerik geliyor. Direkt yani biçim ve içerik. İçerik tamam. Öz bu durumda içerik mi oluyor?
Evet. Doğru. Tabii. Yani bir şeyin özünden söz ettiğimiz zaman onun o yüzeydeki görünüşünden daha derinde olanı anlatmak istiyoruz. İçeriğini, içini. Ve içerik yani bir filmin içeriği yoktu deriz. Mesela zayıftı içeriği deriz değil mi? Orada o filmin içeriği derken atomları, molekülleri kastetmiyoruz. Bir romanın, bir öykünün deriz. Bunun hiçbir içeriği yok. Orada da yani şey yok. Yani onu roman yapacak belirlenim, özsel belirlenim yok. İçerik ya da evet yani içerikten söz ediyorduk şeyde, biçimle ilişki içinde. Biçim özle de ilişki içinde ve biçim aynı zamanda biçim, içerik özdekle ilişki içinde. Yani özdeğin biçiminden de söz edebiliriz. Şimdi çok mu karıştırdık? Yani bilim var olanın, özdekselin formunu yakalamakla ilgileniyor. Çünkü yasa orada biçim oluyor. Yasa. P eşittir MA ya da M1 çarpı M2 böyle D kare, uzaklığın karesi eşittir yer çekimi kuvveti. Yani burada yasalar o içeriğin, özdeksel içeriğin biçimiyle aynı şey oluyorlar. Evrenin biçimi nedir dediğimiz zaman evrenin biçimi yasalardır diyebiliriz. Çünkü yasalar kavram belirlenimleri, kavram bağıntıları ve kavram atom ya da molekülle aynı şey değil biliyorsunuz. O zaman bilgi o şey yani Aristoteles, ondan önceki gök bilimciler, ondan sonraki gök bilimciler yani Ptolemy var, Kopernik var, Kepler var, Ulu Bey var. Bütün bunlar evrenin şu ya da bu bölümünün ya da bütününün biçimini bilmeyi istiyorlardı. Yani Ulu Bey şeyi ölçüyordu güneş çevresinde, tabii o dünya çevresinde diye düşünüyor. Yani bir yılın uzunluğunu ölçmeye çalışıyor. Bir yıl kaç saniye ya da kaç dakika, kaç gün, kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir ve onu artı eksi 5 saniye ile hesaplıyor. O zaman için, 15. yüzyıl için harika, yani en iyi sonuç. Ve onu yaparken yani evreni bilmeyi öğrenmek için onu kavramlarla yapıyor ya da belirlenimler kavramlarla yapıyor. Yani bilim sadece evreni ilgilendiren bir şey değil, kozmoloji değil sadece. Yani şimdiye kadar konuştuğumuz şey kozmosun bilimiydi, kozmolojiydi ama din alanının bilimleri de var. Ruh bilim var, toplum bilim var, tarih var, bir sürü biliyorsunuz ve onlar da bilim adını taşıyorlarsa niye taşıyorlar ve nasıl taşıyabilirler? Bunlar bunlar şey, çok sıradan sorular gibi görünebilirler ama bu sorular konusunda bu özellikle modern dönem en son yani 20. yüzyılda falan gördüğümüz felsefecilerin hiçbirinin şeyi yok, birbirine pek örtüşüyor diyebileceğimiz görüşü yok yani hepsi. Ya kendileri de, kendi işlerinde de şeyler, değişkenler ve sürekli arayış içindeler. Şey, Hegel o arayışı kendi zamanında da görüyor ve Hegel o bilimi bulduğuna inanıyor. Onu kabul ediyor. Sadece inanma değil, onu bildiğini düşünüyor. Yani eğer bilginin, şimdi onu bilmemek kuşkuculuktur. Ya da insan bilgisinin sınırlarını kabul etmek o bakış açısı da var. Yani felsefe tarihin başından beri var. Sofistlerde de var. Daha sonra skolastikler de aynı bilinemezciliği savunmak zorundalar. Çünkü bilgi insanı tanrı yapıyor. O yüzden insanın önüne, bilginin önüne set çekmeleri gerekiyor. Onlar da şey, yani görgücü ya da kuşkucu gibi konuşuyorlar sık sık. Ve modern dönemin kuşkucuları var. Bunlar da insanı bilinemezciliğe sınırlamayı tercih ediyorlar. Yani bu daha mütevazi görünüyor. İnsanın haddini bildiren bir bakış açısı gibi görünüyor. Yani sen insansın, tanrı mısın? Ya her şeyi bileceksin falan, gerçeği bileceksin. Sana çok diyorlar. Kuşkucu felsefenin bakış açısı bu. O yüzden Kant şey geliyor, çekici geliyor. Yani insana insanın bilgisine sınır getirdiği zaman daha şey sempatik oluyorsun nedense.
Rahatlatıcı.
Rahatlatıcı.
Haddini biliyorsun.
Haddini biliyorsun. Yani tanrı olmaya kalkma. İnsan sınırını bilmelidir ve Hegel sınır falan tanımıyor. Platon o da tanımıyor. Farabi o da tanımıyor. Bunlar şeyler. İnsanı tanrı yapmayı amaçlayan düşünürler değiller ama insanın karakterine, belirlenimine, varoluşuna bir sınır getirmeyi keyifli olarak reddeden insanlar değiller. Onu düşünceli yaptıklarına inanıyorlar. Yani o da önemli. Çünkü sübjektif olarak insan bilebilir falan demenin de bir değeri yok. Onu tanıtlamıyorsan o zaman yani bilginin olanağını göstermiyorsan o da boş bir şey. O da gösteriş yani. Değeri yok onun. Ve Hegel'de onu göreceğiz. Gerçekten Hegel söylediği şeyi uslamlamalarıyla sağlamlaştırıyor mu ve sözün ötesine geçiyor mu? Yani Hegel tüm bilginin tam bilginin olanağını kabul ediyor. Kant gibi işte şuraya kadar gider, daha öteye gidemez falan. Kant da insan bilgisinin sınırı fenomende kalıyor. Daha öteye öze geçmiyor. Numenona ya da numene geçmiyor. Hegel bilginin sınırsız ol. Yani insan bilgisinin gerçeği, insanın gerçeği bilebileceğini kabul ediyor ve onu tanıtlıyor. Tanıtladığına inanıyor en azından.
Onun dışında da başka bir felsefeci yok herhalde değil mi?
Yok çünkü o da yine onu da
ispatlamak zorunda yoksa ispatlayamıyorlar. Herhalde öyle bir şeye girişmek istemiyorlar. Zor geliyor.
Zor.
Çelişmeden nasıl yapacağım? Dizgiye falan.
Evet, yani onu da inceleyelim. Hegel'in yaptığı şey neden yeniden üretilemedi? Niye başkaları yapamadılar? Yani Hegel sübjektif bir şey mi üretti? Keyfi bir uydurma mı üretti? Yoksa gerçekten zor olan bir şey mi? Ama felsefe tarihine baktığınız zaman Hegel gibi, Platon gibi, Aristoteles gibi, Farabi gibi insanların sayılarının çok fazla olmadığını görüyorsunuz. Yani klasik sanata baktığınız zaman belki sayı biraz daha fazla ama orada da yine de sayı şey değil, aşırı fazla değil. Yani Beethoven'lar, Mozart'lar, Tchaikovsky'ler falan bunlar her kültürde, her dönemde, her durumda ortaya çıkmıyorlar ve yani sanat, klasik sanat, klasik felsefe bunlar çok sıradan, çok prosaik olmayan, böyle basma kalıp olmayan şeyler ve onların yüksekliklerine çıkmak şey değil, kolay değil. Yani bugün Beethoven'ın yanına koyabileceğiniz 100-200 yıldır yine o ortamda ona yakın insanlar doğdular. Ama daha sonrakileri onların yanına koyamıyoruz. Yani Shostakovich, Prokofiev falan bunlar şey değil, aynı ayarda değiller. Yani Hegel'de öyle bir insan olabilir.
Tarihe bakmak gerekiyor. Tarih dönemine bakmak gerekiyor. Belki o ipucu verebilir. Yani Hegel'in böyle bir şey kalkışma cesaretini gösterdiyse,
evet,
bilginin olması, tarihin bir fırsat sağlaması.
Hegel'in tarihsel avantajı yani hem felsefede hem de görgül bilimlerde ona o düşündüğü şeyi yapacak bir gelişme düzeyine ulaşılmış olması. Yani Spinoza Hegel'den 200-150 yıl kadar önce yaşıyor ve Spinoza'nın döneminde bilimler falan Hegel'in döneminde olduğu kadar şey değil. Yani bir doğa felsefesi, Descartes doğa felsefesini ve felsefeyi ayırt edemiyor henüz. Yani bakıyorsunuz o söylemi okuduğunuz zaman o felsefe kitabı ama onun içinde kan dolaşımını anlatıyor. Yani orada doğa felsefesi de var. Hegel yani modern dönemdeki en erken rasyonalist felsefeci ve belki de o olanaklı, ilk olanaklı zamanda yaşayan en şanslı şeyler. Ama şimdi Hegel'in biyografisini okuyup oradan da öğrenebilirsiniz. Yani Hegel sadece şansla ya da sadece tesadüfle, rastlantıyla açıklanabilecek bir şey değil. Onun yöntemi, dünyaya bakışı, olanaklarını kullanması falan. Onlar da şey. Ama açık olan şey Hegel'den sonra Hegel'in yaptığını yineleyen bir başka felsefeci gelmedi. Ondan sonraki felsefecilik Hegel düşmanlığı ya da Hegel'i anlamayan bir Hegelcilik tarzında gelişti. Ama çoğunluk Hegel düşmanlığı biçimini aldı ve örneğin Karl Popper falan Hegel'i düşman ilan ettiler.
Neden yani peki?
Açık toplumun düşmanı Hegel, Platon, Aristoteles falan. O pozitivizm, evet pozitivistler bu işi duygusal duygusallık dozuna vardırdılar ve yani öyle şey söyledim.
Neden yani? Niye Hegel'i ilerletmeyi düşünmediler de?
Hegel'i ilerletmeyi düşünenler yapamadılar onu. Yani Hegel'i ilerletmenin anlamı şu. Hegel, şimdi biraz şuna benziyor. Yani Hegel benim çalışmam ilerletilemez demiyor. Kendisi ilerletmeye çalışıyor her şeyden önce. O açıdan ayrıca da biliyoruz. Doğa felsefesi ve tin felsefesi görgül alanın bilimlerini konu aldıkları için o alanlardaki yani doğa bilimlerindeki ve tin bilimlerindeki ilerlemeler Hegel'in ansiklopedisinin sürekli yenilenmesini gerektiriyor. Yani Hegel'in ansiklopedisi şey değil, gelişmeye kapalı, ölü bir sistem falan değil. Tam tersine yani o gelişmeyi Hegel'in kendisi de gösteriyor. Hegel'in bunu 3 kez yayını hazırlamış. Ve kolay bir şey değil, bu birinci cildi yani bunun tamamı 3 cilt ve onu kendi sağlığı, yaşamı sırasında yani sürekli güncelleme yapıyor. Tarihte yapıyor, fizikte yapıyor, kimyada yapıyor, biyolojide yapıyor. Çünkü o bilimler gelişiyor ve Hegel onları okuyor. Yani aşağı yukarı 25-30 sene kadar çalışıyor bazı kıvrede üzerine ve o süre içinde onu da sürekli olarak güncelliyor.
Bir de tarih felsefesi de o dönemde farklıydı. Siz hep söylüyorsunuz ya o zaman evet. Çin ile şimdilik için aynı değil diye. Yani bu devam ettirilebilir belki tarih felsefesi.
O da gelişmesi gereken evet. Bir şey.
Evet. O aynı çizgide.
Yani o Hegel gelişi dinamik gelişecek bir sistem kurdu. Hegel onu ya şunu konuşuyorduk. Yani niye eşleri niye benzeri yapılamadı değil mi? Öyle bir şey vardı. O doğa ve tin felsefeleri açısından gereken şey Hegel'in kaldığı yerden devam etmek. Bu arada Hegel'in hataları varsa sistematikte, adlandırmalarda onları düzeltmek ve ama mantık bilimine gelince mantık bilimi o da geometri gibi, Öküdes geometrisi gibi kolay kolay yerinden oynamıyor. Yani sağlam kurulduğu zaman onu değiştirmek, modifiye etmek pek olanaklı değil. Modifiye edenler, yani şeyi modifiye edenler, örneğin Öklides geometrisi dedikleri, yani geometriye Öklides geometrisi olarak adlandırıp Öklides'den ayrı, Öklides'inkinden ayrı bir geometri versiyonu olduğunu ileri sürenler de şey yapıyorlar. O eski dedikleri geometriyi geçersiz sayıyorlar. Onun yerine daha iyi bir geometri öneriyorlar ve o şekilde sağlam bir dizgeyi modifiye edebiliyorlar falan. Ama son olarak onu söyleyeyim. Yani o Öklides'in geometrisini değiştirmeye, onu aşmaya çalışan Riemann örneğin, Riemann ya da Hilbert, örneğin Hilbert, o da şey. Hilbert kendi aksiyonlarını getiriyor. O Öklides'in geometrisini yıkmak için kendi aksiyonları, Öklides'in aksiyonlarının tersine keyfi. Başka türlü de olabilir. Ama aksiyon, yani Hilbert aksiyonun ne olduğu konusunda bilgisiz bir matematikçi. Bu şey, kayıtlara geçtiğini özellikle söylüyorum. Yani Hilbert çok iyi bir geometrici olarak biliniyor. Mutlaka geometrici olarak bizlerden çok daha bilgili. Ama Hilbert bir aksiyonun ne olduğunu bilmeyen bir kafa. Yani Öklides'in doğru aksiyonunu ya da tanımını beğenmeyip onun yerine şey diyor. Bir doğrunun oluşması için ya da olması için iki nokta yeterlidir. Böyle bir aksiyonla değiştiriyor Öklides'in ki aynı yerde aynı çalışmalarında Hilbert noktanın fiziksel nokta olduğunu ısrarla bir şey yapıyor, belirtiyor. Öklides'te nokta fiziksel değil, geometrik nokta ve boyutsuz nokta. Hilbert'in noktası fiziksel nokta. Tabii iki tane fiziksel nokta doğru yapar demesine gerek yok Hilbert'in. Aslında tek bir fiziksel nokta da bir doğru yapmak için, bir uzunluk elde etmek için yeterli. Hilbert şey, böyle biraz moron bir deha gibi görünüyor. Yani eğer bir noktanın boyutu varsa zaten ikinci boyutu elde etmişsin demektir. Yani çizgiyi.
O zaman iki nokta arasındaki çizgi de çizgi değil, o zaman dikdörtgen küp.
O da evet.
Dikdörtgen prizma.
Prizma olacak. Yani dikdörtgen bile olmayacak. Çünkü dikdörtgen tek boyuttu. Ama Hilbert ona da şey diyecekti. Bir düzlem içinde iki kalın yüzeyi olan bir şekildir falan gibi bir tanım vermesi gerekecek. Yani Hilbert'in geometrisi şey, karikatür. Yani en iyisinden bir karikatür. Öyle görünüyor. Eğer merak ediyorsanız bunları inceleyin Hilbert'in geometrisini ve orada Öklides'inkiyle karşılaştırıldığında ne kadar geometri adına layık onu görebiliriz. Ara veriyoruz.